Sayfa 241. Berber Reşit cezaevinin önünde Kerusa'dan indi. Arabaya kont gibi kurulmuştu. Lakin ne olursa olsun Gülü'nün eski mahallesine gidip kendini bilmez insanlarla sarmaş dolaş olmasını beğenmemişti. Koskoca bir Muzaffer Bey'in hanımı. Bir giydiğini bir daha giymiyor, yediği önünde yemediği ardında. Onlara ne düzdüreceği vardı ki ayaklarına kadar gidip üstelik boyunlarına sarılıyordu. Koskoca bir bey karısı. Bey kadar onurlu, kibirli olmalıydı. O mahallede doğmuş, o mahallede büyümüşse o mahallede ölmeyecekti ya. Cezaevinin görüşme yerinde Hamza'ya da açtı. Yakışık alır mıydı oğlum? Hamza şöyle bir düşündü, almaz dedi. Yanı başındaki Şerif Usta'ya döndü. Almaz değil mi kardeş? Farkında bile değildi belki attı. Almaz tabii, alır mı? Sonra kulak verdi, anladı. Ne çıkardı? Eski arkadaşlarının yanına gitmeyle küçülmezdi ya. Lakin avrat da avrattı hani. Hamza, eniştemin kulağını bük tavsiyesinde bulundu. Berber Reşit'in de niyeti buydu ama açıklamadı. Yolu yoluyla, ormanı baltayla açmakta üstüne yoktu. Elbette açacaktı. Hamza'nın yiyecek içecekten yana bir sıkıntısı yoktu. Harçlığı da vardı, daha ne olsun? Anasını, analıklarını, kardeşlerini sordu. Hepsi iyiydiler. Yiyip içip beye şükrediyorlardı. Köy büyük mü Reşit emmi? Büyük kurban. Büyük ya, köynen, köylüynen pek de yüz göz olduğum yok. Arada kayfeye iniyorum. İyi bir kayfesi var. Kağıt, tavla, gırla gidiyor. Parti işleri de bildiğin gibi değil. Kayfede beni soruyorlar mı? Ne gibi? Muzaffer Bey'in kaynı değil miyik? Kıtaldan yatmıyor muyduk? Kimsenin umurunda değildi. Berber Reşit attı. Abo, sormaz olurlar mı kurban? Tekmil memleket çalkalanıyor. Hamza'nın gözleri parladı. Ne diyorlar? Ne demiyorlar ki? Aşk olsun, bravo diyorlar. Nasıl furtuğumu anlatıyorsun değil mi? Anlatmam mı? Sağımın solumun olmadığını, öfkeli olduğumu da söyle ki yarın afnan çıkıp köye vardım mı dandun etmesinler. Şerif Usta'ya döndü. Öyle değil mi kardeş? Şerif Usta bacığın hatrı için diye geçirdikten sonra he dedi. Burada bile nasıllık, gözüğün üstünde kaşın var diyen oluyor mu? Olabilir mi? Olursa ne yaparız? Habibini şaşırırız. Yanlarına bir gardiyan yaklaşmıştı. Habibini şaşırırızı duydu. Ne o Hamza dedi. Kimin Habibini şaşırıyorsun yine? Hemen yaltaklandı. Sözüm meclisten dışarı tabii canım. Berber Reşit Çiftçi Birliği'ne de Kerusa'yla gitti ama cezaevine gittiği gibi arabayı Çiftçi Birliği'nin önünde durdurmadı. Birliğe 100 metre kala. Ne olur ne olmazdı. Olabilirdi ki Muzaffer Bey'e rastlar, arabayla geldiğini, ille arabaya kasıldığını görür, zoruna giderdi. Bey'i Çiftçi Birliği kahvesinde ağızları altın diş dolu koca göbekli rahat kahkahalı ağalarla çene çalar buldu. Zekai Bey de yanındaydı. Lafa sözü karışmıyor, bir kenarda konuşulanları dikkatle dinliyordu. Berber Reşit geçip oturdu. Hiç kimse farkına varmadı. Çeneye öyle dalmışlardı ki. Muzaffer Bey de pek konuşmuyor, dinliyordu. Asıl konuşan ağalardı. Ağızlarının içi altın diş dolu ağalar. Hepsi de yeni partiyi savunuyorlardı. Bir ara Muzaffer Bey, peki dedi, ya 930'daki gibi olursa? Geniş omuzları, iri gözleri, simsiyah kocaman bıyığıyla gerçekten yakışıklı bir ağa. Nasıl diye sordu. Nasıl olacak? Serbest fırka gibi. Paşa kızar da partimizi lağvediverirse? Tam sırasıyla Zekai Bey atıldı. Olmaz öyle şey. Muzaffer Bey döndü. Niçin? Olamaz da onun için. Neden olamasın? İstendikten sonra. Olamaz Muzaffer. O zaman yani 930'da Kars, Ardahan istenmemişti. Boğazlarda üst istenmemişti. Sonra daha mühimi, Amerika'da bu kadar yakınımızda değildi. Her şeye rağmen Muzaffer Bey yine de tereddüt içindeydi, kurtulamıyordu. Amerika yeni partiye mi yakındı yoksa Türk milletine mi? Yeni partinin vermek durumunda olduğu yakınlaşmayı, çok daha yakınlaşmayı temin edecek şeyleri eski parti vermeye yanaşırsa aynı yakınlık içinde niçin olmasındı? Cevap vermedi, gerinerek döndü, Berber Reşit'i gördü, ilgilendi. Geldin mi Reşit ağa? Geldim beyim. Hanımı götürdün mü? Götürdüm. Hamza? Hamza'yı da götürdüm. Ellerinizden öpüyor. Bir şeye ihtiyacı var mı? Yok şükür sayende. Muzaffer Bey kalktı. Zekai Bey ile beraber Reşit de kalktılar. Kahveden çıkarlarken kapıda Yasin Ağa ile karşılaştılar. Pek ani yolu vermişti. Hiçbiri ne türlü davranmak gerektiğini kestiremedi. Muzaffer Bey'in kaşları çatılırken Yasin Ağa'nınki daha çok çatılmış, yüzü asılmıştı. Hırsla yanlarından geçip az evvel Muzaffer Bey'in konuştuğu ağaların yanına gitti. Selam verip bir iskemle çekti oturdu. Oradaki ağalardan birinin çiftliğinde çiftçi başılık yapıyordu. Memnun değildi yerinden. Yeni ağası da Muzaffer gibi dinine diyanetine gevşek, uçkuruna çürük biriydi. Ama daha iyi bir yer buluncaya kadar her şeye boğun yemekten başka çaresi yoktu. Ağası, seninki az evvel buradaydı deyince yüzü asıldı, boyu devrilsin. Merhaba da mı demedi ne? Kara kuru bir ağa, demek yeğeninin avradına dolandı diye başkası aldı. Yasin Ağa ırz ehlidir. Yasin Ağa haramzadelerin, ırz namus düşmanlarının ekmeğini yemez. Şöyle bir baktı, dalga geçiyorlardı yine. Karınları tok, sırtları pekti. Başka nasıl vakit geçireceklerdi? Ya Yasin Ağa'ya takılacaklar, ya Ali'ye ya da Veli'ye. Yuttu. Ağlayacak kadar hırslıydı. Kabil olsa bu işi de bırakıp savuşur, uzaklara, çok uzaklara giderdi. Lakin içini çekti. 10. Seçimler yaklaştıkça partilerin faaliyeti artıyor, milletin sinirleri gerildikçe geriliyor, durumun 930'a benzemeyeceği kanaati yavaş yavaş yayılıyordu. O kadar ki eski partinin yoğurdu bile üfleyerek yiyen basiretli kodamanlarından bazıları günlük çıkarın karşı partide olduğu inancına vararak partilerinden ayrılıp kazanma şansı her gün bir parça daha artan yeni partiye yaklaşmak yolunu bulmuşlardı. Esasen bütün mesele memlekete hizmetti. O halde hizmet için en uygun sahayı seçmekte asıldı. Bundan daha meşru, daha tabii ne olabilirdi? Yıllardan beri susuşları tam zamanını beklemektendi. Yoksa eksik partinin artık memlekete hizmet edemeyecek hale geldiğini bilmiyorlar mıydı? Kaç vakittir biliyor, içleri kan ağlıyordu ama Hıdıroğullarının Habib'le iki ağası da faaliyetlerini artırmışlardı. Hemen her gün şehre iniyor, parti mitinglerinde civar köylerden, kentlerden bayraklar, defne dallarıyla donatılmış kamyonlar dolusu taşınan yeni partililerin insan seline karışıyor, memleketi hürriyet avazeleriyle inleten hatipleri avuçları patlayıncaya kadar alkışlayıp sesleri kısılıncaya kadar yaşa, var ol feryatlarıyla coşturuyorlardı. O günde, o günden sonra da seçimi kazanıncaya kadar her gün gidecekler, partilerinin umdelerini haykıranları alkışlayacaklardı. Peki ama ihtiyar babalarına ne oluyordu? Niçin bıyık altından gülüyordu? Partilerinin seçimi kazanacağına inanmıyorlar mıydı hala? Sordular. Aksakallı ihtiyar, Balkan Harbi ile başlayan İttihat ve Terakki çılgınlıklarını umumi harbin sonuna kadar tıpkı oğulları gibi aşırı heyecanlarla yaşamışlardandı. Yoksa ne deliydi ne de bunak. Görüyordu yeni partinin nereye gittiğini. 930'un da önemi kalmamıştı, bunu da görüyordu. Görüyordu ama partilerinin iktidarı almasından oğullarına neydi? Üç oğlunun en ateşlisi Habib. Yahu baba diye başladı. Bize ne olur mu? Her şeyi bırak. En biri şu Muzaffer Deyyus'undan intikam alacağız. Daha ne olsun? İhtiyar yine kıs kıs güldü. Ne gülüyorsun? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor da oğul. Üçü birden sordu. Ne gibi? Ne gibi olacak? Bak, partilerinden istifa eden edene. Ya bir gün Muzaffer de... Üç kardeş, üç volkan gibi patladı. Olmaz öyle şey. Niçin? Olamazdı onun için. İhtiyar başını salladı. İnşallah ben haksız çıkarım. Sinirlendi. İnşallah haksız çıkarım da mizan kurulur. Defteri amal açılır. Üzerinde durmaya bile değmezdi. Yeni parti, eski parti süprüntülerini tenezzül mü ederdi? Defne dalları, bayraklarla donatılmış kamyonlar, bayram sevinciyle omuz omuza köylülerin arasına katıldılar. Kamyonlar, dağ başına duman almış avazeleri içinde şehrin yolunu tuttu. Masmavi gökte parlayan kuvvetli güneşin altında kamyonlar, arada virajları tehlikeli şekilde alarak dolu dizgin koşuyorlardı. Civar köylerden katılan kamyonlarla an be an çoğalarak şehre ürkütücü bir heybetle, coşkun bir sel halinde girdiler. Caddeleri yepyeni bir iman seli halinde geçtiler, partilerinin mitingine ayrılan meydanlığı az daha taşırdılar. Habib kıpkırmızı yanaklarından sızan teri elinin tersiyle silerek meydanlığa göz attı. Mahşerden biri örnekti. Babası gelip görmediği için bıyık altından gülüyor, ciddiye almıyordu. Bu millet, iliğine tak diyen bu millet artık yeter demişti. Elbette mizan kurulacak, elbette defteri amal açılacak, elbette hesap sorulacaktı. Muzaffer'in bu partiye geçmesine gelince birden irkildi. Ta karşıda Muzaffer Bey'in beş kadillakını görmüştü. Ağasını dirseğiyle dürttü. O ne? Ne var? Seninkine bak. Üç kardeş, üçü birden hayretle baktılar. Beş Kadillak, yeni parti mitingine katılan mahşeri kalabalığın kıyısına yanaşıp durdu. Muzaffer Bey direksiyondaydı. Yanında aziz dostu Zekai, arkada Paşazade. Zekai'nin koca burnu memnundu. Bir kalabalığa, bir Muzaffer'e bakıyordu. Muzaffer'in yüzünden niyetini sezinlemeye çalışıyor, arada Paşazade ile göz göze gelerek gülümsüyordu. Hoparlörler, meydanı hak ve adaletten söz açan hatiplerin dehşetli hitabeleriyle inim inim inletirken, Muzaffer'in yüzü renkten renge giriyor, kanı damarlarını patlatacak kadar tazik ediyordu. Hele hakka, adalete, hürriyete susamış insanların çılgın alkışları büsbütün cesaret kırıcıydı. Durumun 930'a benzemeyeceğine şüphesi kalmamıştı kaç vakittir. En inanılan, en güvenilenlerden birçoğu istifa etmişti. Atatürk'ün karşı partide çarpmaya başlayan kalbinin sesini de duymaya başladıklarına göre daha ne bekliyordu? Birden yine müthiş bir alkış, ürktü. Geç kalmanın, geç kalmak üzere olmanın verdiği bir ürküntü. Demek kendi partisi aleyhine halk bu kadar muhteşem bir galeyan halindeydi. Demek bütün bunlar, bütün bu insanlar parti afişlerine uyarak artık yeter diyebiliyor, hiçbir takibata uğramayabiliyorlardı. Niçin? Neden? Partisi haksızlığını kabul mü ediyordu? Yoksa kanadını kımıldatamayacak hale mi gelmişti? Gözleriyle etrafı araştırdı, sivil polisler. Evet evet, sivil polisler orada, oralarda, halkın arasındaydılar ama aldırdıkları yoktu. Öyle mi emir almışlardı? Yoksa onlar da karşı partiye mi sempati besliyorlardı? Sıkıntıyla mendilini çıkarıp terini sildi. Zekai haklıydı. Atatürk'ün ruhu öbür partiye geçmişti. Göz göze geldiler. Nasıl? Muzaffer Bey yutkundu, dudakları kımıldadı. Müthiş. Paşazade sordu. 930'a benzer mi? Benzemiyordu. Anlamıştı ama cevap vermemeyi uygun buldu. Kürsüdeki hatibin müthiş kalabalığı coşturan, memleket göklerini alkış tufanına boğan heyecanı hepsini aldı götürdü. Meydan dalgalanıyordu. İnsan kalabalığı milyonlarca, milyarlarca ton ağırlığındaki okyanuslara benziyordu. Dertlerine parmak basılmış, çılgına döndürülmüş bu kalabalığın önünde durulamazdı. Birden yine o Bastil, Bastil'in kızıl alevleri, kızıl alevlerin aydınlığında koşuşan insanların yüzleri. Titredi. Tam söze başlayacaktı. Zekai, Paşazade'nin bir işareti üzerine taarruza geçti. Halk nerede, biz orada. Yarın halk bundan da bıktı mı? Haydi biz de. Kurnazca güldü. Halkla beraber, halkın bulunduğu yerde. Benim anladığım en güzel halkçılık budur. Ela gözleri kurnazca parlıyordu. Muzaffer Bey ise duymamıştı bile bunları. Ama kararını vermişti artık. Vakit geçirmekte mana yoktu. Bütün bunlar bu insanlardan daha mı iyi biliyordu Atatürk'ün ruhunun nerede olduğunu? Marşa bastı. Zekai heyecanla nereye? Muzaffer Bey aynı heyecanla atladı. Atatürk'ün nabzının attığı yere dedi. Zekai kavrayarak Paşazade'ye döndü. Sonra Muzaffer'in boynuna sarıldı. Yani? Yanisi manisi yok. Gidip dolduralım teklif kağıdını. Zekai bir zafer narısı attı. Araba yürüdü. Yanlarından geçerken Muzaffer Bey'in gözü Habib'in gözlerine takıldı. Bastil'in kızıl alevleriyle aydınlanan yüz, çatık kaşlar, öfkeli dudaklar ama artık ne Bastil ne de bu yüzler hiçbir şey ifade edemezdi. Yanlarından hızla geçti. Üç kardeş arkalarından nefretle baktılar. Habib, İbne dedi. Ağası içini çekti. Az kaldı, az kaldı. En büyükleri tıpkı babalarına benziyordu. Daha şimdiden saçlarının yarısından çoğu ağarmıştı. Allah bu diye mırıldandı. Kara gün kararıp gitmez. Kürsüdeki hatip ortalığı çın çın öttürüyordu ama akılları Muzaffer'e takılmıştı. Karşı parti mitingine niçin gelmişti? Ortanca, niçin olacak? Vaziyeti partisine rapor etmek için dedi. Güneş batacağına yakın miting dağıldı. Üç kardeş, bayraklar ve defne dallarıyla süslü kamyonlara binmediler. Geceyi şehirde geçirmek, birkaç kadeh atmak niyetindeydiler. İlkin parti binasına, sonra partili bir kebapçının eski istasyondaki içkili kebapçı dükkanına geldiler. Dükkan omuz omuzaydı. Mitingde coşmuş partililer açık şarap ya da rakı ile heyecanlarını devam ettireceklerdi. Zorla üç kişilik yer bulup sıkıştılar. Beş dakika daha gecikselerdi yer bulamayacaklardı. Kebap söylediler, şarap istediler. Dükkan sahibi az buçuk kitap karıştırmış, demokrasinin kitapça tariflerini ezberlemiş, yerli yersiz konuşan, lakin fırsattan adam akıllı faydalanarak kova kova su karıştırdığı şarabı aziz partili dostlarına süren efendiden biriydi. İlçe ve bucak başkanlarıyla bir masada oturuyorlardı. Aşırı sarhoş masa arkadaşlarına Abraham Lincoln'un meşhur demokrasi tarifini yapmak için fırsat kollarken kebap evinin karşı köşesinden tiz bir ses yükseldi. Ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Bütün gözler ona çevrildi. Habib'le ağları da döndüler Zaloğlu. Bıyıkları adam akıllı uzamış, iyice zayıflamıştı. Aziz partili kardeşler diye başladı. Gözlerini açamıyordu. Koca kebap evi, insanları, şişeleri, bardakları, sürahileriyle tepesinde fırıl fırıl dönüyordu. Sağdan soldan sonra kardeş sesleri yükseldi. Bu yılışık sesleri, susturun şunu ayıptır sesleri ikaz etmek istedi. Derken kışkırtmalar, ikazlarla kapıştı. Masadan masaya söz düellosu başladı. Kebap evinin az buçuk kitap karıştırmış sahibi araya girip durumu yatıştırmasaydı ne aynı partiden oluş ne de kardeşlik para edecekti. Zaloğlu'na söz verildi. Tekrar ayağa kalktı. Aziz partili kardeşler, bu karşınızda gördüğünüz bu fakir dayısına aftos bios geçmiş bir kardeşinizdir. Heye aftos bios geçtim. Neden? Çünkü izzet-i nefis sahibi bir insan. İskemlesine çöktü, kalktı. Boyuna geğiriyordu. İzzet-i nefis sahibi bir insan. Bir başka sarhoş ses yükseldi. Anladık yahu, gerisini getir şunun. İzzet-i nefis sahibi bir insan kendini bilir. He, ben kendimi bilerek geçtim bu partiye. Yine her yandan karşıladılar. Susturun şunu, susturun şunu be. Ne partisi? Bizim parti alır mı seni? Serseri sen de. Almaz, doğru. Serseri değilim ben, affedersiniz. Ben bugüne bugün dayısına res çekmiş bir... Habib acımıştı, kalktı. Zaloğlu'nun alaya alındığı masaya gitti. Zaloğlu bulanık gözlerini Habib'e kaldırdı. Tanır gibi oldu. Habib miydi bu? Habib ise köy müydü burası? Değildi. Köy değilse Habib ne geziyordu burada? Bununla beraber kalktı. Kardeşler müsaadenizle. Canlarına minnetti. Güle güle dediler. Güle güle. Tekrar görüşmeyiz inşallah. Zaloğlu durakladı, dönüp bakmak istedi. Habib elinden çekti, kendi masalarına götürdü. Zaloğlu, Habib'in iki kardeşini de orada bulunca büsbütün sevindi. Az sonra garson, içtiği içkilerle yediği kebapların masraf pusulasını getirip önüne koyunca sarsıldı. Ne bu be? Garson öteki masayı işaret etti. Ağalar böyle istedi. Zaloğlu bulanık bakışlarını o tarafa çevirdi, gülüyorlardı. Peki ama sokakta rastlayıp koluna giren... Dayının şerefine çekelim Ramazan Efendi diyen, bardak bardak üstüne içiren onlardı. Ismarladıkları yiyecek içeceklerin parasını ne diye yüklüyorlardı. Asıl fenası hesabı ödeyecek parası da yoktu. Kalkmak istedi, Habib kolundan tuttu. Nereye? İçini çekti. Öyle bir bakış baktı ki Habib'in içi parçalandı. Oğlanın parasız olduğunu anlamıştı. Otur dedi, otur kardeş. Zaloğlu oturdu. Oturdu ama oturması ile iş bitmezdi. Çıkarken hesabı görmek lazımdı. Habib kulağına eğildi. Hesabın bende. Pusulayı garsona uzattı. Efendinin hesabını bizim listeye yaz. Baş üstüne. Zaloğlu minnet hisleri içinde tekrardan sarhoş olmuştu. Demek bu Habib. Gözlerini Habib'e çevirdi. Uzun uzun baktı. Minnetle baktı. Kirpikleri yaşarmıştı. Sonra göz pınarlarında kabaran yaşlar bıyıklarından aşağıya yuvarlandı. Onu kendi halinde bıraktılar. Alnını masaya dayadı, uzun zaman öylece kaldı. Kebapçı dükkanı hala arı kovanı gibi uğulduyor, kalkanların yerleri hemen tutuluyordu. İçip içip coşanlar, nara atanlar, karşı partiye yumruk sallayıp sövenler. Zaloğlu hayli ayılmıştı, alnını masadan kaldırdı. Küskün bir hali vardı. Ne içmek ne de yemek geliyordu içinden. Habib'in sorduklarına kısa cevaplar veriyordu. Yavaş yavaş açıldı. Kabak hafızın basılmasından sonra nereye gittiğini, kendisinin ise şimdi ne iş tuttuğunu anladı. Çalışıyordu. Dayısına minnet etmeyecek, bir daha hiçbir zaman yüzüne bakmayacaktı. İşin doğrusu, araya Zekai Bey'i koymak istemiş, dayısıyla barıştırması için yalvarmıştı. Her şeye razı olacak, beton evin merdivenine yaklaşmayacak, sutmaların huğunda yatıp kalkacaktı. Ama Muzaffer Bey razı olmamış, razı olmamakla da kalmayıp Zekai Bey'i haşlamıştı. Bunun üzerine o da artık dayısını unutmasını tavsiye etmişti. Günler ve günlerce eş dost ettiği aşındırmış, sonunda imaretlerden birinde bir çeşit tarihi dünya hayatı yaşayan Türkistanlı bir hocanın sefil odasına sığınmıştı. Ama o bütün bunları sakladı. Dayıma res çektikten sonra indim şehre. Bana iş mi yok? Lakin ne ihtiyacım var? Eş, dost, ahbabın canı sağ olsun, geçinip gidiyoruz. Dedi, ekledi. Dayım haber üstüne haber gönderiyor, gider miyim? İnsan bu dünyada niye yaşar? Namus, şeref için değil mi? Bana o cılıklığı yaptıktan sonra döner bakar mıyım? Bakmam. Yoluma altın döşese yine bakmam da gitmem de. Gidersem ne derler? Cümbük, boynuzlu demezler mi? Derler. Bitti onun için. İyi ama avradın babasını, anasını, tek mil hısım akrabasını çiftliğe doldurdu. Nikah kıydıracakmış. Yarın çoluğu çocuğu da olursa? Ne olur? Mirastan elini yahu. Biliyordu. Biliyordu ama ne yapabilirdi? Geç vakit kalktılar. Bir kerusaya atlayıp şehre indiler. Araba bir barın önünde durmuştu. İçeriden cazın karmakarışık sesleri geliyordu. Bana müsaade dedi. Güle güle ama git yat Ramazan. Olur kardeş, yatarım. Bu akşamki iyiliğinizi tövbe unutmayacağım, sağ olun. Sen de sağ ol. Dolaşan bacaklarıyla caddeyi tuttu. İmarethaneye geldiği vakit Türkistanlı zayıf hocayı mum ışığında sarı yapraklı bir kitabı sallanarak okur buldu. Hoca dönüp bakmadı bile. Zaloğlu pantolonunu, ceketini çıkarıp bir kenardaki incecik pis mitiline uzandı. Ertesi gün Yeni Parti'nin gazeteleri büyük çiftçi, büyük iş adamı ve yıllardan beri bitmez tükenmez bağışlarıyla fakir fukaranın yardımına koşan, hak, adalet aşığı Muzaffer Bey'in halkla, halk için, halkın yanı başında, haksızlıklara karşı savaşa fiilen atılmak maksadıyla partisinden istifa edip, yeni partiye geçtiğini iri puntolarla verince, eski partinin ağır taş binası temellerinden sarsıldı. Demek o daha, toplantılarda en ateşli nutukları çeken, Atatürk'ün partisine karşı bağlılıkları gevşeyenlere karşı ateş püsküren, hatta yüzlerine ana avrat küfretmeye kadar işi vardıran Muzaffer de nihayet. Ankara'da sözüne inanılır kaynaklar bu istifanın tebessümle karşılandığını, tarafsız müşahitlerse bu istifayı başka ve çok önemli istifaların takip edeceğini bildirdiler. Genel merkez yorumdan kaçındı. Ama köy, Muzaffer Bey çiftliğinin bulunduğu köy. Haber köyde bomba gibi patlamıştı. Muzaffer Bey yüzünden karşı partiye geçenler can evlerinden vurulmuşlar, serseme dönmüşlerdi. Bir ölüm kederi sarmıştı ortalığı. Bakılıyor, görülmüyor, söylenen işitilmiyordu. Olacak şey miydi, ne diye kabul etmişlerdi, muhtaç mıydılar? O ve onun gibiler de katılacak olduktan sonra yeni partiye ne lüzum vardı? Muzaffer Bey'in yüzünden karşı partiye can atanların başında gelen Habib ise belki de en çok üzülendi. Serseme dönmüştü, kafası çalışmıyordu. Kavgadan çıkmış yılgın horaza dönmüştü. Köyün içinde beli kırık yılan gibi dolaşıyordu. Peki ne olacaktı? Bütün memnun olmayanlar kafa kafaya verip ölçtüler, biçtiler. Önce genel merkeze şiddetli bir protesto telgrafı çekmeyi, sonra da atlayıp bir heyet halinde Ankara'ya gitmeyi düşündüler. Fakat Habib'in büyük ağası uygun bulmadı. İl İdare Kurulu'nu tepelemeye hakları yoktu. Öfkeyle kalkanın zararla oturduğu çok görülmüştü. Onun için ilkin İl İdare Kurulu'na varıp oradan akıl aldıktan sonra ne türlü hareket edilmek gerekiyorsa o türlü hareket etmeliydiler. Gittiler. İl İdare Kurulu'nda acele etmeme ve sabır tavsiye edildi. Genel merkezin şu sıra zaten işi başından aşkındı. Yeni yeni gayeler çıkarılmamalıydı. Elleri boş döndüler, bekleyeceklerdi. Seçimlerin sonunu bekleyeceklerdi. Peki ama ne olacaktı seçim sonrası? Habib babasına görünmekten çekiniyor, semtine uğramıyordu. İhtiyarın bıyık altından kıs kıs güleceğini iki kere iki dört eder gibi biliyordu. Dediği çıkmıştı. Evet, evet ama yapılacak başka şey yok muydu? Susup oturacak mıydı? Kadere rıza mı gösterecekti? İçinde, içinin ta derinlerinde sanki bir yumruk vardı da bastırıyordu. Yediği tokadın öcünü almalıydı. Gebe karısının yanında kara kara düşünürken babası geldi, kaçamadı. İhtiyara yakalanmıştı. Fakat ihtiyar ciddi görünüyordu. Bıyık altından filan da güldüğü yoktu. Karı koca hemen kalktılar, ihtiyara yer verdiler, arkasına yastık koydular. Karnı burnunda hamile kadın gitti, kahve yaptı. Uzun çubuğunu yakan ihtiyar kurt, Kahvesini zevkle höpürdetirken sordu. Eve gelsen de beni ayağına kadar getirmesen olmaz mıydı Habib? Habib gözlerini indirdi, cevap vermedi. Esmer yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Biliyordu. Öyle yapması lazımdı ama babasının bıyık altından gülmesi yok mu? İhtiyar da biliyordu oğlunun niçin yan çizdiğini, bahsi kaybetmişti. Ağlarına bir takım gevezelikler etmişsin. Habib usulcacık baktı. Ne gibi baba? Partiden istifa edeceğim. Daha olmazsa deyyusu çekip vuracağım demişsin. Habib'in gözleri alev alev yandı. Dedim he. Niye dedin? Niye mi dedim? Daha niyesi kaldı mı baba? Sebebini bilmiyor musun? Yarın belki de geçer tepemize oturur. Biz ondan kaçtık, o geldi yine bizi buldu. Geçen gün mitinge gelmişti, ağlarım da vardı. Aha dedim, ne geziyor bu burada? Belledik ki partisine rapor edecek. Meğer kötüymüş herifin niyeti. Aksakallı ihtiyar ateşli oğlunu uzun uzun dinledikten sonra gelinine döndü. Bizi biraz yalnız bırak kızım. Gelin dışarı çıktı. Yalnız kaldıkları zaman ihtiyar oğlunun gözlerinin ta içine bakarak. Habib dedi yavrum beni iyi dinle. Muzaffer'le aramızdaki ihtilaf yeni değil. O münazalı toprakların çekişmesini ben babamdan devraldım. Muzaffer de babasından. Babalardan oğullara devrola da gelen bir yılan hikayesidir bu. Tabii siz de çocuklarınıza devredeceksiniz. O topraklar ne yalnız bizim ne de Muzaffer'in. Geniş arazi. Kim kuvvetliyse onun elinde kaldı. Bir zamanlar, ne bir zamanı, dedemin oraları sürüp ektiğini hatırlarım. Sonra babam karıştı işe, yalnız babam değil emmilerim de. Bir gün bu Muzaffer'in dedesi iki emmimi de vurdurdu. Uzun hikaye, yılan hikayesi dedim ya. Kim kuvvetliyse onun elinde kaldı. Ben sıramı savdım. Sizleri yetiştirip büyüttüm. Siz de çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Topraklarla birlikte kinlerimizi de miras bırakıyoruz. Bu iş parti yoluyla, kanun, nizamla olursa ne âlâ, olmazsa göz göze geldiler. İhtiyar. Doğuran kısırık utansın oğlum diye devam etti. Silaha sarılacaksınız. Üç kardeşsiniz. Ağalarının çoluğu çocuğu var. Seninki de eli kulağında. Ben tektim. Elimdeki topraklar üç çocuğumun yetişmesine yetti. Ama siz üç kardeşsiniz. İhtimal 8-10 çocuğunuz olacak. Şöyle böyle 15-20 kişilik bir kalabalığı elimizdeki topraklar besleyemez. Görüyorsunuz besleyemiyor. Habib sabırsızlıkla sordu peki. Allah'ın dediği olacak. Yalnız ısıracak köpek dişini göstermez oğlum. Bunu iyi belli. Şurada burada vuracağım, kanını içeceğim, partiden istifa edeceğim gibi lafları kaldır. Karda yürü izini belli etme. İş bitirenin kılıç kuşananındır. Çubuğuna yeni bir sigara taktı. Habib ateşledi. Muzaffer o soyun tek hakimi oğlum. O temizlendi de aradan çıktı mı iş kolaylaşır. O tarlalar tekmil bizim köylüyü besler. Besler ama herifin aradan çıkması lazım. Bunu hemen hemen tüm köylü istiyor. Madem istiyorlar, herifin aradan çıkarılması işini yalnız sen niye üstün alıyorsun? Doğru, dost doğru sözlerdi. Muzaffer'in yıllardan beri sürüp ektiği, devlete ait tapusuz topraklarda başkalarının da gözü vardı. O halde gayeye ulaşabilmek için el birliği etmeliydiler. O günden sonra köpek dişini göstermedi. Üç kardeş köyün öteki partilileriyle birlikte yine mitinglere gittiler. Yine hatipleri çılgın gibi alkışladılar. Yine sesleri kısılıncaya kadar bağırıp hatipleri şevklendirdiler. Renk vermiyorlardı. Seçimler yaklaştıkça Muzaffer unutuldu. O kadar ki böyle bir mesele yoktu sanki. Aksakallı tecrübeli ihtiyar, aferin diyordu böyle işte. Maşa dururken ateşi ne diye elle tutmalı?